Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Sayın Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ben Faruk Bal. Hepinizi Erkam Radyo'dan enişten dileklerimle selamlıyorum. Geçen haftalarda Sayın Hocam meslekler konusunda devam etmiştik. Üniversite sonuçlarında zaten açıkladığını ifade ettik daha önceki programlarımızda da. Dolayısıyla tercihlerini yapanlar bir yerlere bir şekilde geldi. Girebilenler oldu, giremeyenler oldu. Biz de tabii meslek konusunu ele almaya devam ediyoruz. Ya bu meslekler konusunu ele alırken şunu da genel olarak göz önünde bulundurduk. Yani meslekler bazen yükseliyor bir takım meslekler. Bir takımları düşüş yaşıyorlar. Yerine yenileri geçiyor. Onun için öncelikle ben size şunu sormak istiyorum. Yani genel anlamda bu meslek formasyonunu nasıl tanımlamalıyız, nasıl ele almalıyız diyerek böyle başlangıç.
Şimdi tabii Türkiye'de geçen haftada işte vurgu yapıldı. Meslekten öte daha üstte sektörler belki gündeme alınmalı. Her meslek belli bir sektörün bağlamında Türkiye'de örgütlenmiş durumda. Belki bu çerçevede yine faaliyet türlerine göre sektörler tanımında tekrar bulunmak gerekiyor. Bir diğeri tüketim ya da tüketici türlerine göre sektörler. Bir diğeri üretilen mal ve hizmet türlerine göre sektörler. İlaveten işte üretim faktörlerinin belki mülkiyetine göre sektörler diyerek o genel tanımlama içinde meslekleri anlatmak daha doğru. Bu çerçevede bu genel başlıkların kendi içinde de alt bir sürü kategori ortaya çıkıyor. İşte mesela diyelim ki üretilen mal ve hizmetin türüne göre sektörlerde işte tarım, ormancılık, madencilik, sanayi endüstri işletmeleri, taşıma, depolama, hizmet işletmeleri gibi bir sürü alt kategori vardır.
Yani
malumunuz. Bunlar çerçevesinde bir kurguyla biz meslekleri ya da sektörleri ele alıyoruz. Ama işte yine geçen hafta da vurgulandığı üzere bunu da gündeme düşürürken işte üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı bu ortamda bugünlerde siz ifade ettiniz. Türkiye'nin imkanları ve zaruretleri, dünyanın o anlamda küresel dünyanın imkanları ve zaruretleri bağlamında bu meslekleri gündeme taşımak istiyoruz. Yani sayın dinleyicilerimiz ile çok statik değil, aynı zamanda dinamik, ilerleyen, büyüyen, genişleyen ya da tam tersinde daralan, küçülen ve yok olan bir meslek anlatısı içinde buluşuyoruz. Bu itibarla da ilgi çekici bir başlıktır diye düşünüyorum.
Evet Sayın Hocam, bugün bir de konuğumuz da var. Kendisini tanıtayım isterseniz. Yayın ve matbaacılık sektörünün önde gelen kurumlarından Erkam Matbaa ve Erkam Yayınları'nın yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda genel koordinatörü Doğan Gökmen Bey aramızda. Kendisi 30 yıldır bu sektörde. Ve tabii deneyim ve tecrübe sahibi. Hem yayıncılık alanında hem de matbaacılık alanında önemli bir deneyime ve tecrübeye sahip. Kendisi hem genç arkadaşlarımızı bu anlamda bilgilendirecek. Ve sektörün, hem yayıncılık sektörünün hem de matbaacılık sektörünün detaylı açıklamalarını inşallah bizlerle paylaşacak diye ümit ediyoruz. Evet hocam, sizin sorularınızla isterseniz başlayalım ya da sizin öncelikle ilave etmek istediğiniz bu mesleklerle
tabii
ilgili.
Matbaacılık ve yayıncılık denildiğinde sadece üniversiteye şu an yeni adım atan ya da atma ümidinde olanlar değil, aynı zamanda da mesleğe girmiş olan ya da bir şekilde bu meslekle kıyıdan köşeden kesecek olan bir meslekte çalışan insanların da bu mesleği ya da bu sektörü daha yukarıda tanıma ihtiyacı var. Ne bizi nereye götürür ya da ne bizi nereye götürmezi bilmeleri önemli ve iyi bir tercih yaptınız. Doğrudan doğruya reel piyasanın ya da sektörün içinde olan işte 30 yıl olduğunu vurguladınız.
Evet.
Bir uzman, bir yayıncı ya da koordinatör diyelim, matbaa koordinatörü bir beyefendiyle beraber olmak önemli bir tercih olmuş diyorum.
Evet, hoş geldiniz Doğan Bey.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
İsterseniz ben önce şunu sorayım, öyle başlayalım Sayın Hocam. Bize hem Erkam Yayınları'nı hem Erkam Matbaa'yı biraz tanıtabilir misiniz? Mesela ne kadar yıldır bu sektörün içerisinde, işte Erkam Yayınları neler, hangi tür yayınlar yapar vesaire? Kısaca bir bilgi verebilirseniz.
Şimdi Erkam Yayınları yaklaşık 35 yıldır yayın piyasasının içerisinde.
Siz de yani.
Bendeniz de 30 yıldır Erkam'la beraberim. 5 yıl sonra o kervana katıldım. Erkam Yayınları ilk kurulduğu günden itibaren çok seviyeli İslami neşriyatı insanların gündemine sunan ve insanın olduğu her yerde sloganıyla, kitaplardan kitaba ulaşsın yolunu sloganıyla yola çıkan ve bugün de dünyayı küçülterek 49 dilde yayınlarını bütün insanlığa sunan büyük bir yayın evi.
49 dilde
artı bir dilde görmeyenler için Braille alfabesi diye onu ifade ediyoruz. Onunla birlikte 50 dilde bir yayını olan bir dünya yayın evi.
Merak ettim, 49 dil deyince neler giriyor? Şimdi tamam, İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca anlarız da.
Mesela bu bütün meşhur dünya dillerinin yanında yerel diller de var. Ama nedir işte İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça. Yani bunun yanında Gürcüce, mesela Çince. Hı hı. Çince 18 kitabı var Erkam'ın, 20'ye yaklaştı şu anda. Hı hı. Yani onun yanında Afrika dilleri, yani çok yerel Svahilice ve Tivice dediğimiz o coğrafyada çok kalabalık kabilelerin kullandığı dillerde de ayrıca yayınları var. Hı hı. Yani bu konuda Malezya, Endonezya, o coğrafyalarda ciddi yayınlar yapılıyor. Yani biz bile bazen böyle alt alta saymaya çalıştığımız zaman zorlanıyoruz ama yani Kazakça, Kırgızca, Orta Asya dilleri diyebileceğimiz diller Rusça'nın altında. Ama bunun yanında Uzak Doğu, yani Arapça en önemli dillerinden bir tanesi. Arapça yayınları var.
Mesela Afrika'ya uzanan herhangi bir çerçeve var mı? Bir seri var mıdır?
Şimdi Afrika'nın birçok coğrafyasında, yani sömürge ülkelerinin kontrolünde olduğu için İngilizce, Fransızca ağırlıkta konuşuluyor. Ha,
klasik diller ağırlığında.
Klasik diller ağırlıkta. Fakat onların yani kendi yerel dilleri olan kalabalık dillerde Svahilice, Tivice ve Hausaca dediğimiz dillerde ayrıca o bölgede alıcı buluyor. Yani Erkam mesela şu anda Afrika'da birçok dernekler ve hayır kurumları kanalıyla birçok ülkeye giriyor ama Nijerya'da profesyonel bir yayın evi var. Erkam Publishing Nijerya diye. Orada ciddi bir yayın evi olarak kurumsallığını devam ettiriyor ve orada da yayıncılık hayatına başlamış oluyor.
Ha, demek ki aslında Türkiye'de de olsa bir yayın işletmesi hem yayın hem de matbaa bağlamında dünya ölçeğinde yaklaşık 50 dilde artık kaç ülkeye hitap ediyorsa bilemiyorum. Bir ölçeğe ulaşabiliyor. Yani gençler bu sektörü bir şekilde öğrenirlerken bu ayrıntıyı bir şekilde dikkate almakları iyi olur demek gerekiyor demek.
Tabii ki yani Erkam belki Cağaloğlu'na çok mütevazi bir yerde yayın hayatına başladı ama bugün uluslararası arenada her yıl fuarlarla insanların önüne çıkıyor. Bütün kataloğuyla önüne çıkıyor. Mesela Almanya'da her yıl bir uluslararası kitap fuarı organize edilir.
Frankfurt
ve bütün dünya Frankfurt kitap fuarı ve bütün uluslararası camia oraya gelirler. Ve kitaplarını orada bulurlar ve bütün uluslararası yayıncılar da orada bulunurlar. Erkam hiç ara vermeden 9 yıldır o fuara katılıyor sürekli. Evet. Ve distribütörleri sayesiyle de mesela Dubai'deki büyük fuara katılıyor. Efendim Fransa'daki büyük fuarlara katılıyor. Bizatihi Çin'de biz kendimiz katılıyoruz. Ve buradaki işte yayıncılar organizasyonunun marifetiyle de onların gittiği her yere kitaplarımızı ulaştırmış oluyoruz.
Peki bu yayıncılık ve matbaacılık birimlerinde toplamda ne kadar personeliniz?
100'ün üzerinde personelle çalışıyoruz şu anda. 6000 metrekare bir alanda. 130 civarında bir personelle bu hizmet.
Peki daha alta inecek olursak ne tür meslek ya da iş tanımları var oralarda? Yani genel olarak evet yayın ve matbaacılık ama işte gençlerimiz örneğin hangi okulu seçerlerse ya da hangi işletmeye, iş yerine girerlerse ne tür çalışma imkanları önlerine düşecek yayıncılık ve matbaacılıkta dediğimizde? Yani kapıdan girişten tutalım da üst kattaki ücra odaya kadar ne tür iş yetkinlikleri, nitelikleri söz konusu?
Yani burada Erkam'ın perspektifi çok geniş bir kere. Onu söylemek isterim. Çünkü yani hem bünyesinde işletmeciyi barındırabilir, hem edebiyatçıyı barındırabilir, hem tarihçiyi barındırabilir, hem maliye muhasebeyi barındırabilir, hem pazarlamayı barındırabilir, hem üretimi barındırabilir, hem de mekanik olarak yani teknik insanları barındırabilir.
Mesela bilgisayar.
Bilgisayar
mühendislerini
barındırabilir.
İçinde müdürler. Evet.
Yani aslında yayıncılık çok geniş kapsamı olan. Yani bir taraftan yazarı var. Bir taraftan o yazarın yazdıklarını dizayn edenler var. Designerları var. Bir taraftan onu üretenler var. Bir taraftan onu satanlar, pazarlayanlar var. Bir taraftan onu tahsil edenler var. Bir taraftan bunun muhasebesini tutanlar var. Yani daha geniş perspektif alın, bunları tercüme edenler var. Bunları dünya coğrafyasına taşıyanlar var. Dünyadaki insanlarla buluşturanlar var. Halkla ilişkileri var. Yani bunun yanında mesela bizim dergilerimizden de bahsetmek gerekir. Altınoluk dergisi, Genç dergisi, Şebnem ve Altın Çocuk dergisi de Erkam'ın bünyesinde bir dergi grubudur. Onların içindeki yazarlar, reklamcılar, yayın kurulları,
bunları da sayarsak diyorsunuz.
Tabii çok geniş imkanlara sahip bir perspektifi var diyebiliriz.
Peki gençlerin malumunuz Türkiye ve dünya şartlarında beklentileri bizim dönemimize göre çok farklılaştı. Biz yerine göre biraz belki sosyal, toplumsal baskılar ya da beklentileri de dikkate alarak bir takım tercihlerde bulunuyorduk. Bu çerçevede işte küresel şartların getirdiği bir sonuç olarak gençlerimiz daha çok daha bireysel, daha kendilerini yaşamaya dönük, o anlamda daha özgür, hatta o sosyal bağlardan daha bağımsız karar verme imkanına ya da kültürüne sahip hale geldiler. Yayıncılık ya da matbaacılık böylesi bir kültürel koda sahip diyelim ya da beklentiye sahip olan gençliğin mutlu olabileceği, huzur bulabileceği, hem maddi olarak kendini doyurabileceği, aynı zamanda da manen de tatmin olacağı bir ortam mıdır? Yani bu ne tür bir gençliğe hitap ediyor?
Yani aslında yayıncılıkta tam bu ifade ettiğiniz şey birebir oturuyor Gülfettin Hocam. Çünkü yani bugün gençler kendi kariyerlerini oluştururken kariyerlerinin bir misyonu olması lazım. Bir Müslümanın misyonu ahiret endeksli olması lazım. Dolayısıyla yayıncılık bugün kendinizi, kendi inançlarınızı, kendi değerlerinizi, kendi kültürünüzü, kendi mirasınızı, kendi öz değerlerinizi bir başka insana taşıma hareketidir.
O zaman birinci nokta diyorsunuz ki o kültürel yaşam ortamı olarak yayıncılık ve matbaacılık tavsiye edilecek olan bir sektördür.
Elbette ki ve çok misyonu olan bir meslektir. Yani bugün işte bir taraftan Amerika coğrafyasında Kızılderililerle buluşuyorsunuz. Bir taraftan da Afrika coğrafyasında yeni Müslüman olmuş insanlarla buluşuyorsunuz. Bir taraftan da büyük devlet adamlarıyla buluşuyorsunuz. Yani bakın çok yakın bir hadise. Geçen gün geri dönüşüm kutusunda bulunan kitaplardan bahsedildi. Yani hani sizin misyonunuzdaki değer burada çok önem arz ediyor.
Evet.
Niyetiniz değer arz ediyor. O insanın buluşma isteği değer arz ediyor. Hı hı. Hatırlayın, Filipinler'de bir profesör taksinin arka koltuğunda Altınoluk dergisiyle buluşmuştu. Ve gözyaşlarıyla mektuplarını buralara gönderdi. Hı hı. Hani sizin bir değeriniz varsa, mesleğinizin bir değeri varsa, orada bir misyonunuz varsa, bir iyi niyetiniz varsa, ve bir fedakarlığınız varsa, o muhakkak bir yerde birileriyle buluşuyor. Evet. Onun için çok değerli bir meslektir yayıncılık.
Yani o zaman ilgi, kültür ya da sosyal alanında hitap eden hedeflerde yayıncılık ve matbaacılık sektörü herkesin her ortama ulaşmasında inanılmaz sınırsız diyelim imkan sunan bir ortam, bir sektör, bir meslek.
Aynen böyle diyebiliriz hocam.
Evet. Yani masa başından aslında Afrika'ya, masa başından Amerika'nın Kızılderili ortamına ya da İnka ve Maya dünyasına, öbür taraftan da Alaska'ya uzanma imkanı var diyorsunuz.
Evet.
Peki ne tür bir kişilik anlamlı olur böylesi bir mesleği seçmede? Yani ben, kimi insanlar var hakikaten 10 saat bilgisayarın başında kıpırdamadan oturabilirler, ama kimisi de var ki 10 dakika bile bir masa başında oturamaz gözüküyor. Kimisi o anlamda bireysel, kimisi o anlamda daha sosyal, kimisi apolitik, kimisi politik. Ne tür bir kişiliğe hitap ediyor bu medya ya da yayıncılık, matbaacılık sektörü?
Yani aslında her meslek bir sevdadır, ama yayıncılık ayrı bir sevdadır. Yani öyle diyelim.
Biraz açın o zaman bunu.
Yani o sevda şöyle, hani insanın kendi yaşantısını, kendi değerlerini, kendi içindeki içine sığmayan kabiliyetlerini bir farklı insana taşıma iradesidir yayıncılık. Ama bir taraftan da insanımızın bugün ihtiyacını tespit etmek, o ihtiyacı insanın önüne sunmaktır yayıncılık. Yani bugün bizim kendi insanımızın, yani Türkiye'yi ele alacak olursak, Türkiye'deki insanımızın bizim yayın çizgimiz üzerinde ihtiyacı nedir? biz bunu tespit ediyoruz. Hı hı. Onunla ilgili yayınlar yapıyoruz ve o insanın önüne onu sunuyoruz. Hı. İşte nasıl buluşuyor kitaplarımız? Bizim işte 1 milyona ulaşan kitaplarımız var, satış tirajları. Yani hı hı. demek ki biz o tercihi yaparken 1 milyon talebin ihtiyacını görmüşüz ve onu hı hı. ulaştırmışız. Hı hı. Ve o da onunla buluşmuş. Hı hı. Yani aslında bu ihtiyacı görebilip onu sunabilip ve o insanla buluşturmak. Hı hı. Yani bazen de ticarette siz bizlerden daha iyi bilirsiniz. Talep oluşturmak vardır. Hı hı. Ama arz talep dengesini korumak için bazen talep oluşturursunuz, bazen talebi tespit edersiniz. Hı hı. Ya bu noktada bir hani sevda dediğimiz şey, bunu kendi içinizdeki bu değerleri veya kendi yaşamak istediğiniz değerleri veya toplumun ulaşmasını istediğiniz değerleri veya beni ahirette mutlu kılacak değerleri bir farklı insana ulaştırma iradesini ortaya koymaktır. Bu da insanın ilk önce bir sevgisini gerektirir. Yani yapacağı meslekle ilgili bir sevgisi. Sonra bilgi birikimi ve sonra onu aksiyona dönüştürme. Yani orada da yayıncılık, yazarlık, ben bugün yazar olayım demekle değil, bir altyapı gerektiriyor. Tamam. En önemli şeyi zannediyorum çok okumaktan geçiyor. Hı-hı. Ve araştırmaktan evet. geçiyor.
Evet.
Ve onu hakikaten bir meslek Hı-hı. edinmek adına sevmekten geçiyor.
Buna tekrar dönelim de, biraz önceki mevzu ettiğimiz o kişilik noktasında şu tespiti biraz daha açığa mı çıkarsak? Demek ki sizin ifadenizin çıkarttığım sorun şu: başkasına bir şey söyleme isteyen, isteğinde olan, bir şey aktarma, paylaşma, taşan diyelim, bir kişiliğe çok iyi uyan, denk düşen bir meslek aslında diye gözüküyor.
Evet, yani mesleğinde, kariyerinde çok öne çıkmış bir insan, aslında bu ilminde belli bir yere gelmiş bir insan, kendi ilminin sadakası diyorlar ya hocam. Hı hı. Yani onu bir başka insana taşıma iradesi o taşkınlıktan meydana geliyor. Yani kendinde hı hı. olgunlaşmış, hı hı. kendine tamamlanmış bir fikri, hı hı. bir bilgiyi bir başka insana taşıma hı hı. iradesidir. Oradan bir üretim çıkarmaktır. Hı hı. Yani aslında kitap hazırlamak hı hı. budur. Bazen böyle olur, bazen de sipariş edersiniz onu.
Yani o zaman şöyle diyelim, madem öyle, ey sosyal yönü güçlü olan gençler.
Evet.
Başkasına bir şey söyleme niyeti, azmi ile yaşayan diyelim. Bu noktada kendini yetiştirmiş ya da yetiştirme değerde olan insan, insanlar merak etmeyin. Yayıncılık ve matbaacılık sizin buluşabileceğiniz bir meslektir.
Evet, aynen.
Diyebiliriz.
Evet. Peki bir soru da ben sorayım. Şimdi bir takım mesleklikler var ki, gerçi artık eskisi gibi değil mesleklerin, yani çıraklıktan tutarak yetişme olayı biraz daha eskisine göre azaldı sanki, ama bu meslekte, yani yayıncılıkta olsun, matbaacılıkta, özellikle matbaacılıkta ustalık aşamasına çıraklıktan başlayarak, çalışarak mı geliniyor? Yani alaylı mı diyelim, ya da eski tabirle, yoksa belirli okullarda okunarak mı ulaşılıyor bir takım kariyerlere, yerlere ya da işte ustalık aşamalarına geliniyor?
Türkiye'deki durum şöyle: bir yani okuma okul ilişkisini bitirmiş ama kendini bir mesleğe yönlendirilmiş bir grup insan var. Onlar gelip yani bizatihi çıraklıkla bu mesleğe başlayabilirler. Yani üretim noktasındaki matbaacılıktan söz edecek olursak.
Evet.
Onlar gelip işte 16'lı yaşlarda, 18'li yaşlarda bir çıraklık eğitimine tabi tutuluyor. Ve kendi becerisine, yeteneğine göre sektörün içine kategorize ediliyor. Ve o bir tarafa yönlendiriliyor. Yani belki bizim işte bazı meslek dallarında psikologların yaptığı araştırma neticesinde sen bu işi yapabilirsin iradesi orada bizatihi insanı görerek gerçekleşiyor. Yani alıyorsunuz o insanı, biraz çalıştırıyorsunuz. Sen burada daha başarılı olursun diyorsunuz ve oraya yönlendiriyorsunuz. İkincisi, matbaa yüksek okulları var.
Evet.
Yani o okullar daha çok matbaacılığın bütün yönleriyle öğretiyor. Yani grafikerlik tarafını, üretim tarafını, işte efendim onun program tarafını, işletme tarafını, renk tarafını, yani alabildiğine bütün geniş perspektifiyle öğretiyor. Onlar da ayrıca gelip kendilerine ya matbaa sektöründe, ya grafik sektöründe veya başka işletme sektörlerinde iş bulabiliyorlar.
Yani her iki türlü de yetişiyor o zaman. Hem alaylı hem de mektepli.
Evet, her türlü yetişiyor. Buna da ihtiyaç oluyor. Çünkü evet. bazı meslek grupları, mesela çıraksız olmayan gruplar var. Bunlar da Türkiye'de şöyle, yani iş kur maharetiyle şimdi mevcut hükümetin işsizliği çözme adına ortaya koyduğu bir şey var. İş kur maharetiyle meslek sahibi olmayanlara meslek edindirip onları meslek erbabı yapıp ve işletmeye kazandırma, onları iş sahibi yapma noktasında ciddi girişimler ve teşvikler var. Bunlardan da istifade ediyoruz hepimiz.
Evet hocam, bu mesleğin yetişme koşulları üzerinde durmuştuk ama onun haricinde işte mesleğin tatmin durumu, örneğin bu meslekte ilgi duyan insanları ne derece tatmin eder, işte maddi yönden, manevi yönden, o konuyla konumuza devam edebiliriz dilerseniz. Sizin bu konuda sormak istediğiniz sorular
i̇şte
varsa
maddi
sayın
yöne
hocam.
Maddi yöne girmeden ben ilk bölümde ele aldığımız bu kişilik mevzunu tekrar bir açsak derim. Evet. Ne tür kişilikler bu meslekte yer almalılar, alabilirler ya da keyif duyarlar? İşte Doğan Bey 30 yıldan mevzu etti.
Evet.
30 yıl orada var olmak demek bir keyifle, bir hazla alakalı bir şey olmalı. Yani ne tür kişilikler bu ortamda yer almalılar, alabilirler? Sadece işte sosyal olan örneğin bir kişiye mi hitap ediyor bu? Yoksa işte kendince insanlarla ilişkilerde böyle çok da açık olmayan bir insan da orada kendince o mesleğin içinde bir yer edinebilir mi?
Şimdi şöyle, aslında bu genel projeksiyonunu yaptığınız zaman bütün hepsini içinde barındıran bir meslek dalıdır. Yani başlangıçta da biraz bahsettik. Yani bir tarafta hiç görmediğiniz, evinden çıkmayan, sizin ifadenizde asosyal olabilen, içindeki fırtınaları kitaba döken veya kendi ilmini bir kürsüden anlatamasa da kitaba dökmesini çok iyi başaran yazarlarımız vardır. Bir taraftan da yerinde duramayan pazarlamacılar vardır. Yani onu pazarlayan, fuarlardan fuarlara dolaştıran, bir taraftan da onların hesabını çok iyi tutan insanlar vardır. Bir taraftan da onları çok iyi basan insanlar vardır. Yani aslında bütün hepsini barındırır. Ama yani yayıncılık işi en başta söylediğimiz bir sevdadır. O sevda önce gönlüne yerleşecek. Sonra onun altyapısını hazırlayacak. Eğer bir yazar olmak istiyorsa, bir kitap yazmak istiyorsa, kendi altyapısını veya kendisinin nerelerde başarılı olduğunu biliyorsa, dünya ölçeğinde onunla ilgili bilgilerini daha çok arttıracak, bir Müslümana da yakışan onu biraz İslami bir standartla insanlara sunmaktır. Onu adeta kendi süzgecinden geçirip insanlara sunacak. Ve yani her şeyin başında işini sevmek ve işinin gerektirdiği donanımı almak ve onu da bir yerde gizlemeden insanlara sunmak gerekiyor. İşte biz yani yazarlığı sevenin yazdığı kitapları onun adına bütün dünyaya ulaştıran bir meslek dalıyız. Yani onu üreten, alıp dizayn eden, işte onu en güzel şekilde dizayn eden, en güzel şekilde pazarlayan ve en güzel şekilde sunan tarafını ortaya koyuyoruz. Ama üniversite gençliği üzerinden buralarda nerelere oturulabilir diye bir soru sorulacak olursa, tercihlerini başta belirlemeleri lazım. Yani ben bir yayıncı, dünyada yayıncılık yapan bir meslek dalında bir söz sahibi insan olacaksam, o zaman çok iyi İngilizce konuşmam gerekiyor. Konferans verecek derecede, iyi derecede bir İngilizcemin olması gerekiyor. Veya bu kitapları eğer İslami bir neşriyatsa, onların içindeki ayetleri okuyabilecek kadar bir Kur'an bilgisine ihtiyacım var demesi gerekiyor. Veya İslam'ı çok iyi yaşayabilmeliyim ki onu anlatırken bir falsom olmaması demesi gerekiyor. İşte bu yayıncılığın bir tarafını alıp dünyaya taşımaktır. İşte fuarlarda taşımaktır, yayın evlerine taşımaktır, ona ihtiyaç duyan insanlara taşımaktır. O da bir sevdadır. Yani ayret endeksi tarafı yüksektir. Yani yaptığınız işin bütün zorlukları keyif verir insana. Bugün Afrika coğrafyasına gidiyorsunuz. Ben ilk Nijerya'ya gittiğimi anlatmak isterim. Uçakta bir beyaz ben varım.
Yıl
2 yıl önce.
2 yıl önce daha.
Evet. Yani bir beyaz ben varım. Kime derdimi anlatacağımı bilmiyorum. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. 15 kolu kitabı adeta sırtlanmışım, götürüyorum. Ama hani o içinizdeki o onu götürme iradesi, aşkı veya bir önderinizin, büyüğünüzün size yüklediği o hizmeti oraya ulaştırma sevdası bütün yollarınızı açıyor. Bütün yollarınızı açıyor ve siz hedefinize ulaşıyorsunuz ve hiçbir engel tanımıyorsunuz. Yani. Fakat o sevda olmadığı zaman işte şimdiki gençlikte hani kolay köşe dönmecilik, bir anda en yüksek kategoride iş hayatına başlama, hiç sıkıntısını çekmeden belli bir seviyede başlama, hem iş mesleki kariyer olarak hem ekonomik seviye olarak, bu çok beklentiler olduğu için bu hayal kırıklığı meydana getiriyor.
Yani gençlerin sabrı büyük olacak. Evet,
yani başlangıçta o mesleği bir kere özümseyecek, o mesleği sevecek, o mesleğin hakkını verecek. Yani bugün hiçbir işletme sahibi çok yetenekli bir elemanını kaybetmek istemez. Onu her yönüyle beslemek, büyütmek ve onu kazanmak ister. Ama bir taraftan çalışan da bunu başarmak zorunda. Yani bakıldığı zaman işte bu kaybedilmeyecek bir yazardır, bu kaybedilmeyecek bir yayıncıdır, bu kaybedilmeyecek bir editördür mesela.
Şimdi bu durumda programın ilk bölümünde ifade etmiş olduğunuz o meslek liseleri ya da yüksek okullar bu mesleğe giriş için olmazsa olmaz alt baraj ortamları mıdır, düzeyleri midir?
Bir
yoksa
kadar
alaylı ya da çekirdekten, çıraklıktan yetişme yolu da var mıdır?
Yani bir yere kadar her ikisi de doğrudur. Ama yani en önemlisi, eğer diyelim ki matbaa sektöründe kendisini istihdam etmek istiyorsa, onu seviyorsa, onun okulunu okuması en önemli şeydir. Yani daha profesyoneldir. Daha, ama biz zaten
önünü görerek geliyoruz.
Evet, alaylının aldığı eğitimi ona zaten biz veriyoruz. Yani onu zaten kendisi alıyor. Ama mesela bizim yayıncılığı gündeme koyduğumuz zaman, bugün edebiyatçı iyi bir yazar olabilir, iyi bir editör olabilir, iyi bir müsahih olabilir. Efendim işletmeci iyi bir pazarlamacı olabilir, iyi bir muhasebeci olabilir. Ve bu yaptığı iş de çok güzel bir iştir, bunu sevebilir. Yani üretim noktası ve pazarlama noktası, satış noktası dediğimiz noktalarda, yani bugün kitabı da yani iyi bir işletmeci bugün Türkiye'de insanın neye ihtiyacı olduğunu tespit eder, onu bir yazara sipariş eder ve onu ikisini buluşturur. Yazarla okuyucuyu buluşturur. Yani o da çok önemli bir meslek ve hizmettir.
Peki şu an üniversiteye yeni giren ya da daha sonraki dönemlerde bu alanı seçmek düşüncesinde olanların yanında ilaveten üniversiteyi okuyan ya da bu meslek içinde ilerleme sürecinde olan gençlerimizin teori ve pratik ilişkisinde dikkat edeceği hususlar neler olabilir? Malumunuz Türkiye'de eğitim sistemi insanı pratikle çok buluşturan bir yapıya sahip değil. Staj adı verilen uygulamaları biliyoruz birçoğumuz. Evet. Bazı işletmelerde, ki birçok işletmede belki de böyle, staj için gönderilen gençlerimizin işte fotokopi çektir, kağıt taşı düzeyinde staj yaptırıldıkları gibi şikayetler geliyor. Ya da okulda çok başarılı olduğu halde not ortalaması 4 üzerinden işte atıyorum belki 3,5 ve 4 olan, 100 üzerinden 80-90'larda olan öğrencilerin mezuniyet sonrasında ellerinde diplomayla dolaşıp da ya ben acaba nerede iş bulabilirim kaygısıyla yılların tükettiklerini de biliyoruz. Bu noktada teori ve pratik birlikteliğinde gençler nelere dikkat etmeli? Tabii sadece gençler değil, aynı zamanda veliler, anneler, babalar ne bekleyebilirler, beklemeliler? Ya da diyelim ki bu gençlerin eğitim süreçlerinde yer alan kurum yöneticileri, karar alma sürecinde olan üst idareciler, merkezi idare, yerel idare ya da diğer kurumsal oluşumların yöneticilerinin diyelim, gençlerin daha yerinde, daha verimli yetişmeleri açısından ne tür hususları dikkate almaları gerekiyor sizce?
Şimdi gençler mesela tercih edecekleri meslekle ilgili az önce bahsettiğiniz stajı çok ciddi bir şekilde yapmalılar. Yani işte o doğru staj yapacağı yeri bulursa fotokopi çekmezler. Yani kalem götürmezler.
Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Yani çok doğal olarak gençler bir takım kurumlara başvuruyorlar, dilekçe veriyorlar. Bu mudur yol? Ne yapmak gerekiyor?
Yani şöyle, ben mesela diyelim ki matbaacı olacaksam yani ama matbaacı olmakla birlikte misyonu olan bir matbaacı olacaksam bir kere onları kendi içimde kategorize etmeliyim. Kimler var bu noktada çalışabileceğim? Ondan sonra gidip orada gönüllü bir şekilde orada çalışmayı ortaya koymalıyım. Yani şu anda mesela bunu fotokopi çektiren, kağıt götür getir diyen müesseseler olmakla birlikte bize gelip de işte benim staj formumu imzalar mısınız, memlekete gitsem diyenler de oldukça fazla. Evet. Şimdi mesela ben bir kendimden bahsetmek isterim. 1980'li yıllarda Tercüman Gazetesi'nde basın yayın hayatına başladık. Orada biz akşam 5'te biter de mesaimiz. 9'a kadar diğer birimlerin ne yaptığını öğrenmek için gönüllü onlara hizmet ederdik. Ve onların bütün yaptığı işleri onlara hizmet ederek öğrenmiş olduk. Bütün işte üretim safhasında, gazetenin nasıl hazırlandığı noktalarda onlara yardımcı olarak, onların belki çayını getirerek, belki işte işinin ucundan tutarak, belki onunla konuşarak onların yaptığı işleri öğrenip bir gazetenin idaresini genel manada bütün yapılan birimlerdeki işleri öğrenip oranın her tarafında bir söz söyleyebilecek noktaya gelmek adına bilgi edinmeye çalışırdık. Bu gençlere de bunu tavsiye edebiliriz. Hangi meslekte efendim kendisini istihdam etmek istiyorsa, kendisinin nerede yetenekli olacağına inanıyorsa onun gönüllü stajını yapması lazım. Ama şimdi stajyer geliyor, ne kadar maaş vereceksiniz diyor. Aslında kendine meslek edinecek. Yani eskiden Anadolu'da belki üstüne para verirlerdi bir meslek edindirmek için.
Evet.
Ama şimdi çok tersine oldu. Aslında o ömür boyu kendisinin işte yanında bir yıldız olarak dolaştıracağı mesleki edinme programını kendisi çalışarak, gönüllü olarak ve onun fedakarlığını ortaya koyarak öğrenmesi gerekiyor.
Peki sadece o yayın ya da matbaanın faaliyet göstermiş olduğu iş kolunun o dar sınırları dahilinde, o bina dahilinde iş birlikleri yetiyor mu? Yani dış dünyayla o anlamda entegre olma noktasında neler mesela destek mahiyetinde gündeme taşınmalı?
Şimdi bir kere o işin içine girmeli.
Mesela gazeteler örneği evet. diyelim. Değil mi? Evet. Eğitim kurumları o anlamda diyelim. Ya da topluma bir şey söyleme niyetinde olan reklam ajansları örneğin. İlave ilgi kurulması gereken, destek alınması gereken mekanlar mıdır? Hani bu sadece yayın ve matbaacılıkla alakalıysa hani onun sınırları dahilinde kalması gereken bir durum mudur?
Değil ama merkez orasıdır. Hı-hı. Yani işin başlangıç noktası orasıdır.
Yani mutfağı iyi bilmek gerekiyor.
Mutfağı iyi bilmek ve oradan dış dünyayı gözlemek gerekir. Yani burada Hı-hı. insanlar durmuyorlar. Mesela buradan Hı-hı. İngiltere'ye gidiyorlar. İşte biz mesela Mısır'a telif veriyoruz. Londra'ya telif veriyoruz. Yani onu orada merkezinde görerek o bilgiye sahip olacaktır. Ve oralarla ilgili kendi bilgi birikimini almak için de farklı gayretleri gerekecektir. Yani bir kere o işin içinde olması gerekiyor. O dış dünyayla ilgili olan ilgiyi de alabilmek adına. Yani o sektörün içine girdiği zaman o sektörün bağlantılarını da görecektir. O sektörün öne çıkanlarını da görecektir. Dünya ölçeğinde ileri öne çıkanların, ileriye gidenlerin de görecektir ve onları takibi alacaktır. Ama onun önce mutfağında olmalı. Yani onun mutfağının zorluklarını, mutfağının efendim güçlüklerini aşmalı ve onu kabullenmeli. Onu yapmaya razı olmalı.
Peki. Sektör peki nereye gidiyor? Malum işte yeryüzünde insanlığın varlığından itibaren meslek diyebileceğimiz üretim noktasında, tüketim noktasında bir sürü meslek dalı ya da iş kolu türemiş. Ama çağın, dönemin şartlarına göre bunlar bazen büyümüş, arkasında yok olup gitmişler. Bugün sadece adlarını hatırladığımız, işte Faruk Bey'le arşivlerde zaman zaman buluştuklarımız olmuştur ya da o alanlarda çalışıyoruz. Osmanlı dünyasında çok önemli olmuş olan ama sanayileşmeyle beraber modern döneme hiç taşınamamış bir sürü meslek türü var. Yayıncılık ya da matbaacılık Türkiye ve dünya yeni küresel şartlarında nereye gidiyor? Yani insanımızın maddi ihtiyaçlarını karşılamada, kişisel işte kişiliğiyle alakalı diyor, beklentilerini karşılamada yayıncılık ve matbaacılık iyi bir tercih midir?
Yani biz bu mesleğin içindeyiz ve seviyoruz. Onun için iyi tercih demek zorundayım ama
nereye
yani
gidiyor meslek?
Zorunlu olarak değil, iyi bir tercihtir. Matbaacılık ve yayıncılık bütün hızıyla devam ediyor. Efendim en son teknoloji makinelerini üreten üreticiler hala teknolojilerini yenileyerek üretmeye devam ediyorlar. Yani kitabın işte elimize aldığımız sıcak kitap dediğimiz kağıda basılı kitabın sıcaklığı hala devam ediyor. Yani belki şöyle bir tehdit algılanıyor. Yani işte dijital dünya, işte interaktif yayıncılık ve cep telefonumuzdaki işte iBooks'lar, yani bunlar acaba işte sıcak kitabı tehdit mi ediyor diye bir soru akla gelirse hayır, kesinlikle tehdit etmiyor. Yani bir ölçü var. Ama diyelim ki geçen yıl %7 ise dijital kitaba olan ilgi bu sene %12'dir. Yani artışlar işte %60-70 falan deniliyor ama rakam hala altlardadır. Yani kitabın sıcaklığı devam ediyor ve yayıncılık çok kolaylıkla bitmeyecek bir şeydir. Yani bugün kağıttan bilgisayara geçse de yayıncılık bitmeyecek ve devam edecek. Matbaacılık sektörü de baskısı dijital olabilir ama her zaman ciltlemesi insan eliyle olmak zorunda, makinelerle olmak zorunda.
Fakat galiba şöyle bir şey de var. Ben diğer mesleklerle biraz ilişkilendirince aklıma geldi. Tabii dünya artık durdurak bilmiyor. Dün belki o mesleğine de o sektörün tamamına belki vakıftınız ama yine o vukufiyetin olabilmesi için kendinizi her gün yenilemeniz de gerekiyor gibi. Dünya şartları farklılaştı o anlamda. Teknoloji farklılaştı. Kültürler farklılaşıyor. Herhalde durmaksızın da bir koşu da gerekiyor galiba, değil mi?
Ya tabii bir taraftan mesela Avrupa'nın en orta noktasına hizmet edeceksiniz. Hı-hı. O zaman dijital yayıncılıkta olmak zorundasınız. Bir taraftan da Afrika'nın kabilelerine hizmet götüreceksiniz. O zaman kitabı da muhafaza edeceksiniz. Hı-hı. Yani işte bu hani İstanbul'da eskiyen teknolojinin Anadolu'ya yenilik getirmesi gibi. Hı-hı. Yani Avrupa'da eskiyen teknoloji bir başka ikinci sınıf, üçüncü sınıf devletlere yeni teknoloji olarak sunuluyor.
O da çok katmanlı bir.
Çok katmanlı. Evet. Kolay bitmeyecek bir değerdir. Hı-hı. Ama yayıncı yani dünya ölçeğinde bir yayıncı bütün dünyayı kuşatabilmesi lazım. O zaman işte bir tarafınızda dijital dünyanız da olacak. Bir tarafında ele alınacak kitabınız da olacak.
Şimdi işletmeciliğe ilişkin şöyle bir ifade de var. Dün asıl olan üretimdi deniliyor. Evet. Bugün ise pazarlamadır deniliyor. Her anlaşılan o ki pazarlama ise asıl olan. Bu durumda yayıncılık ve matbaacılık daha önemli hale geliyor hatta.
Evet.
Demek mümkün gözüküyor. Peki herhalde zamanımızın da kısıtlarına doğru gidiyoruz. Gençlerimiz için nasihat anlamında söylenebilecek olan nelerdir? Neler ifade etmek istersiniz?
Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yayıncılık çok keyifli bir meslek dalıdır. Yani her buluşturduğunuz kitapla ayrı bir yenilenme ve heyecan tazelemesi yaşarsınız. Her kitabınızı okuyan insandan gelen mesaj size bir dirilik, bir heyecan verir. Bir hizmet görebilmenin keyfini yaşarsınız. Ama buna ulaşabilmek için yayıncılığın ilk kategorisi diyelim yazarlıktan başlıyorsa, yazarlık tercihinde bulunmak isteyen gençlerimiz öncelikle okumayı sevmeliler. Hayatlarının, günlerinin belli bir dilimine muhakkak okumayla başlamalılar. Bunun en önemlisi herhalde Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz okumaktır. Oradan başlayarak okumalılar ve okumayı sevmeliler, kitabı sevmeliler. Sonra okuduklarından biriktirdiklerini de yazmalılar. Yani denemeliler bunu. Yani o yazdıklarını bir bu meslekte çok öne çıkmış bir insana okutturmalılar, kendilerini test etmeliler ve bundan da yılmamalılar. Bizim Türk milleti biraz şair ruhlu bir millettir. Çok şiir yazar, çok şiir kitabı vardır. Hiçbiri de binin üzerinde satmaz. Necip Fazıl hariç ve diğer bazı önemli şahsiyetler, Sezai Karakoç gibi. Onların hariç böyle yeni türeyenlerin hiçbirisi bin tirajının üstüne çıkmamıştır. Bu noktada eğer kendilerini yazarlık noktasında geliştirmek istiyorlarsa çok okumalılar ve yazmalılar. Eğer işletme ve yayıncılığın efendim bir uç noktadaki insana ulaşma noktasında bir meslek edinmek istiyorlarsa o zaman bir yayın evinde staj yapmalılar. Ve üretim içinde bulunmak istiyorlarsa üretimde staj yapmalılar ve araştırmalılar. Yayıncılık maddi olarak da manevi olarak da insanı çok tatmin eden bir meslek dalıdır. Kesinlikle tavsiye edilebilecek
her kademede maddi anlamdan da gençlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği.
Yani şöyle bir yazarın kitabı 1 milyon satabiliyorsa bir yazar bir kitabıyla bütün hayatını derhut edecek bir kazancı elde edebilir demektir bu.
Evet. İlla Nobel ödüllü olması da gerekmiyor herhalde.
Gerekmiyor. Yeter ki bugün insanların ihtiyacını bulup onu tespit edip onlara göre bir yayın hazırlayabilmek. Evet, evet.
Hele bir de hani en başta dönersek tekrar kültür ve dünyaya mesaj verme gibi bir misyon da varsa,
evet,
oradan elde edilecek olan artı belki ona bine katlanarak devam edecektir. O da ayrı bir keyif dünyası herhalde.
Evet hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün biz Erkam Radyo dinleyicileriyle yayıncılık ve matbaacılık sektörünü Sayın Doğan Bey ile paylaşmış olduk. Doğan Bey bize bu konuda bilgi verdi. Hem mesleğin alt meslek türlerini, ne tür alanlarda çalışıldığını ve bu mesleğe girmek isteyenlerin neler yapması gerektiğiyle ilgili çok kıymetli bilgileri bizimle paylaştı. Doğan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii Gülfettin Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve ben buradan bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar kıymetli.
Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar efendim.